Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Mart 2021 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı İftira başlıklı yazıyı sunacağız. Yok kardeşim, öyle bir dünya yok. Hem freni kopmuş dilinde ileri geri konuşacak, bilir bilmez hükümler verip temiz suyu bulandırmaya, kafa karıştırmaya, itibar doğramaya kalkacaksın, hem de cennet umacaksın. Yok. Hem algılayışın problemli, bilgi kaynakların arızalı, niyetin çürük olacak, hem güya iyilik kılıfıyla doğruyu eğri, hakkı batıl gösterip bunu da marifet sayacaksın. Yok. Hem iç yüzünü bilmediğin gibi hakikatini araştırma gereği de duymadığın mevzu hakkında laf taşıyacaksın, hem de saygınlık hayalleri kuracaksın. Yok. Gerçi benim böyle yok yok dediğime bakma. İnsanlık tarihinin başladığı zamanlardan beri iftira edilenler de, iftiraya maruz kalanlar da hep var olmuştur. Evvela peygamberler, sonra ashab-ı kiram, sonra veliyullah ve en sonda hayra meyyal herkes bu imtihanla sınanmıştır. İnsan şüpheci, aceleci, hasetçi ya da ahmak tarafı devreye girdiği, bütün bunların üstüne dikkatsizlik gibi fena bir hususiyet ve birilerine yaranmak arzusu gibi feci bir tıynet eklendiği vakit, iftira etmek fiiline balıklama atlayabilir. Daha vahimi bu aşağılık fiile düşenin Müslümanım demesidir. İnsan hem Hakk'a inandığını söyler hem de onun yasakladığı bir işi yapar mı? Yapar. Bu tipleri Allah şöyle ikaz eder. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Siz bu iftira etme işinin önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki o Allah katında çok büyük bir suçtur. Anlamayan kalmasın. Vaziyetin ne kadar fena olduğu anlaşılsın. İnanan hiç kimse böyle büyük bir günaha girip dünyada ve ahirette rezil olmasın diye sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de mevzuyu ayrıca izah eder. Gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır. Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin, yoksa iftira ettin demektir. En büyük iftiralar bir kimsenin babasından başkasına nesep iddiasında bulunması, görmediği rüyayı gördüğünü iddia etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Helak edici 7 şeyden kaçının. Bunlar Allah'a ortak koşmak, sihir, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli, namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnat etmektir. Peki, bunca ikaza rağmen insan neden böyle acıklı bir hataya düşer? Hangi hırsla kör olur da görmez? Hangi hali sebebiyle Allah ondan akıllı aklı alır? Acep namazında mı bir maraz vardır? Yoksa sevdiği kimseler mi hastadır? Yediği lokma mı haramdır? Baktığı ayna mı paslı veya yalandır? Her kişinin kendini ciddi bir muhasebeden geçirmesi ve her kişinin kesinlikle iftira uçurumuna düşmemesi gerekir. Peki düşerse ne olur? Ne olacak? Güne, güneşe zeva gelmez. Kara, kara çalınmaz. Müfteri kendi itibarını kaybettiğiyle kalır. Yine de nice hikmetle iftira eden de edilen de olur. Samimi bir Müslüman için hakkında ortaya atılan iftira yakıcı bir terfi-i derecat ve beraattir. O, eden için zeval ve zillet, edilen için kemal ve izzettir. İnanmışların imanını güçlendirecek, şüphe edenleri civardan temizleyecek mükemmel bir elektir. Allah Azze ve Celle buyurur, o iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu sizin için hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen için büyük azap vardır. Kul hakkı en ağır günah yüklerinden biriyken, bu tipler bazen yüzlerce kişiye kendi uydurdukları bir zırvayla imtihan vesilesi olurlar. Bu yalancı kuşlar kendi lehlerini olmak üzere bulunup yolunmalı ve bir daha saçma sapan haberler getirerek kimsenin kalbini meşgul, vaktini de ziyan edemeyeceğini anlamalıdır. İftirayı duyan ne yapmalıdır? O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Subhanallah, bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? İftiraya uğrayan ne yapmalıdır? Sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir? O, sizden evvelki kavimlerden birine mensup biriydi. Bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum derdi. Müfteri zaten işlediği ağır günah sebebiyle yeterince bela yüklendiğinden ona artı bir beddua etmek gereksizdir. En güzeli, iftira pisliğine bulaşmış olan bu kimseler için Allah akıl fikir, tevbe ve hidayet versin de temizlenmeden ölmesinler diye dua etmek, her birini bu temennilerle Allah'a havale etmektir. Biri sana hakkındaki bir iftira sebebiyle sual ederse de ki, insanların bazılarının fesat ve fitne dolu kalpleriyle iyilikte gördükleri kötülüğü hiç utanmadan yalan dolana bulayıp aktarmalarıyla ilgili ne söylenebilir ki? Bu insanların vaziyeti anlamaktan aciz bön bakışları, üstelik içindeki o çirkin duyguları gemleyip temizlemek yerine fitnenin kaynağı olmaları ne kadar da acı. Ah o haddini bilmezler. Ah o cehaletine bakmadan ahkam kesen, bunu da hüner zanneden idraki ve çenesi düşükler. Keşke bunlar durduğumuz tarafa hiç bakmasa da safi niyetlerle yapmaya çalıştığımız işlerimizle bizi rahat bıraksalar. Keşke bazı insanlar aslını araştırıp soruşturmadan ağır bir iftiranın gönüllü hamalı olmasalar. Heyhat, bir hayra niyetlendiğinde evvela nefsi, sonra civarındakilerin nefisleri dikilir insanın karşısına ve hep beraber çıkılır genelde hayır çarşısına. Öyleyse her seferinde iman tazele ve de ki, ey benim iftiracılarım, verdiğiniz rahatsızlığın üzüntüsü geçti, kuvveti kaldı. Günahlarımı biraz daha alarak yükümü hafiflettiğiniz, imanımı kavileştirdiğiniz ve imansızları civarımdan süpürüverdiğiniz için şükranlarımı sunarım. Size hediyeler de yollamak istedim ya, ödek olduğunuz ve arkadan iş çevirdiğiniz için kimliğinizi ve adresinizi bilemiyorum. İyi bilin ki hiçbir hayırlı işimi izandan uzak suizanlarınıza kurban vermeyeceğim. Niyetlendiğim hayırları safiyetime iman etmişlerle en şeffaf şekilde yapmaya devam edeceğim. Bu dünyada Allah'a bile iftira eden insan türleri varken sizler bana iftira etmişsiniz çok mu? Sayenizde artık işlerimi daha büyük bir şevkle yürüteceğim. Çünkü evvela kendi niyetime, sonra da gizli saklı her şeyi bilmekte olan Rabbimin keremine güvenmekte, size de içten içe acıyıp gücenmekteyim. Hasılı kelam, bizi bilen zaten bilir, bilmeyen kendince söyler. Öyleyse bilene şükran, bilmeyene Ebu Damdam. Vesselam. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı İftira başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Ayşe Gündüz imzalı Annelik Nereden Öğrenilir başlıklı yazıyı sunacağız. Ömrümün bir kısmı yetiştirmeye çalıştığım evladım için en doğru olanı bulmaya çalışmakla geçti. Bulabildim mi? Allahu alem. Diyelim ki buldum. Netice istediğim gibi mi olacak? O da Allahu alem. Bu işin kısa vadesi var, uzun vadesi var. En nihayetinde Rablerine emanetler. İşte o düşüne düşüne bunaldığım, kitap sayfaları arasında kaybolduğum zamanlarda aklıma şöyle bir şey gelmişti. Tamam, bu kaynakların işe yarar bir tarafı vardır. Peki neden gönlümü bir türlü teskin etmiyor? Ya boyumu aşıyor, ya herhalde ben bir yerde yanlış yaptım hissine götürüyor, ya da tamamen beni sebepler dairesine hapsedip sanki çocuğa tesir eden başka hiçbir faktör yokmuş gibi her şeyi anne üzerinden şekillendiriyordu. Bu da tabii ki bir anneyi bir yandan rahatlatırken bir yandan da bir kafese hapsediyordu. Velhasıl biz anneliği pedagoglardan öğrenmeye çalışıyoruz. Kötü mü? Hayır. Aması. İşte o sıralar Hazreti Hatice'nin anneliğini düşündüm. Keşke görebilseydim, keşke bilseydim de başka bir şeye ihtiyacım kalmasaydı. Hazreti Fatıma'nın anneliği mesela nasıldı? Sahabe hanımlar nasıl bir anneydi? Onlar da kardeş kıskançlığı olacak mı diye endişelendi mi? Çözüm üretti mi? Onlar da bütün gün onlarla oynadı mı? Ya da çocuğa uyaran lazım diyerek ne hedefliyorlarsa o maksatla materyal sundular mı? Yavrularına arkadaş bulmaya çalıştılar mı? Dini eğitimleri kaç yaşında başlamalı? Mükafat vermeli miyim? Tuvalet eğitimine bu yıl mı başlasam diye uzun uzun düşündüler mi? Biliyorum. Biliyorum tuhaf. Anlatıyorum biraz. Ama siz anladınız beni. Onlar neye takılmışlardı en çok? En çok neyi, ne şekilde önemsemişlerdi? Acaba biz başka ayrıntılarda boğulup asıl olması gerekeni atladık mı? Kim bilir. Fakat ilginç olan şu ki, o güzel insanların hayatını araştırdığımda anneliklerine dair neredeyse tek bir ize rastlayamadım. Evet, Peygamber Efendimizin hayatında çocuk terbiyesine dair bazı ölçüler vardı ve bunlar temel için yeterdi. Ama bir kadın görmek istemişti gönlüm. Bir anne seyretmek istemişti. Ama hiçbir iz yoktu yahut ben bulamadım. Böylesine önemli bir mevzuda acaba neden Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma gibi nadide şahsiyetlerden örnek yok acaba diye tefekkür ederken şöyle bir cevap geldi. Eğer gelmesini dileseydi Rabbim ayrıntılı bir şekilde gelirdi örnekler. O an bir aydınlanma oldu içimde. Annelik acaba özünde hissetme sanatı mıydı? Örneklere göre ezbere gitmek değil de zamana, zemine, her çocuğun biricik fıtratına, her hadisenin kendi içindeki dinamiklerle çocuğun o anki haline, tavrına, annenin kendi fıtratına göre değişen inanılmaz bir basiret ve firasetle bunları sezebilen ve gönlünde en doğruyu Allah'ın yardımıyla bulabilen kul bir anne, saliha bir anneydi asıl olan belki de. Kadının fıtratına kodlanmış bir hissiyattı belki de bunu hissedebilmek. Hani kadınlar erkekleri de kendileri gibi sanıp, ben söylemeden bilsin, ben söylemeden hissetsin, ben söyledikten sonra ne kıymeti var diyor ya. Erkeğin beyin yapısını, mantık ve duygu dünyasını bilmeden. İşte belki de hep kendisi çocuğu bu şekilde hissedecek donanımda yaratılmış olmasından. Daha bebekken, daha konuşamıyorken bile anlamaya çalışıyor yavrusunun ihtiyaçlarını. Büyüdükçe bile değişmiyor, gözüne, simasına bakıp o anki ihtiyacını ya da afacanlığını sezebiliyor. Öyle büyük bir rabıta, öyle büyük bir hissiyat da var çünkü. Acaba bizler yavaş yavaş bu meziyetlerimizi mi kaybediyoruz? Künyeler, annelikten mesleklere kaydıkça, ilk sıraya koyduklarımızın yeri değiştikçe, meziyetlerimizin de yeri değişir çünkü. Bunları beraberce tefekkür ettiğimiz bir arkadaşın cümlelerini de paylaşmak istiyorum. Çünkü benim belki de sayfalar dolusu yazmakla anlatamadığımı bir paragrafla özetlemişti kendisi. Ben şunu düşünüyorum son zamanlarda naçizane. Kişi Rabbine yaklaştığı zaman Allah ona hikmet verir. Kişi görünenin arkasındakini görmeye, daha net seçmeye, doğruyu yanlıştan daha iyi bir şekilde ayırt etmeye başlar. Öze dönüşün anahtarı kulluktan geçiyor. Bir saliha anne, Rabbine ne kadar yakın ve ne kadar teslimse, ilahi yardımdan da o kadar nasipdar oluyor. Ashabın anneliği, babalığı, eşliği, evlatlığı, her şeyi Allah'a yakınlıkları sebebiyle mükemmeldi. O sebepten saadet asrıydı. Biz Rab'den uzaklaştıkça hikmet bizden el çekti. Artık doğru bildiklerimizden de şüphe eder olduk ve kaygılar içinde eriyip gidiyoruz. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyoruz ama nereden düzelteceğimizden emin olamıyor ya da bir türlü muktedir olamıyoruz. Kişi Rabbin rızası ve yakınlığı derdinde olduktan sonra helal lokması dahil her şeyi Rabbin teminatı altında olacaktır inşallah. Şunu da eklemek lazım sanırım. Annelik yapmaya çalışan her gönle, her şeyi, her problemi kendimizden bilmek, annelik coşkusunu yaşayamaz hale getiriyor bizleri. Evet, mesuliyet ağır. Olumlu ya da olumsuz tesirimiz muhakkak. Fakat çocuklarımız hakkında nihai hüküm sahibi biz değiliz. Gayretimiz, şefkatimiz ne kadar ona bakmalı ve asıl sahibi olan Rabbimize emanet etmeyi unutmamalıyız. Ne olursa olsun annelik mesuliyetinin bitmeyeceğinin şuurunda olarak her daim gönlümüzde, duamızda ve gayretimizde olmak zorundalar. Rabbim firasetimizi artırsın, saliha kul olabilmeyi ve o enerjiyi bütün eve yayabilmeyi nasip etsin. Rabbi ile iman, ihlas ve gayretle bağlantılı olan bir gönlü hiç kuşkusuz bedbaht etmeyecektir. Kerim olan Mevlam. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Gündüz imzalı Annelik Nereden Öğrenilir başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Sesli Dergi'de bu akşam Süt başlıklı Rukiye Gönüllü'nün kaleme aldığı yazıyı aktaracağız. Bir tat var dilimde, ümitsizce çok öncelerden içtiğim bir sütün kokusunu arıyorum. Dudaklarım o sütün açlığında bir rüyayla şapırdıyor. Bu çaresiz hasretle yeni doğmuş bir bebekten farksızım. Hafız Şirazi diyor ya, yedi nesil öteye bütün atalarımız gamdı. Bize miras kalan hep sonsuz keder oldu. Rüzgar esince toprağımızdan sanki kokun geliyor. Sadece sen kalacaksın. Biz hepimiz gidince, gül alıp gül sattıkları o çarşıyı, şerbetler dağıtılan o kandil gecelerini, yatsı namazından önce ilahi dinlediğimiz o perşembe akşamlarını, o şiirleri, piyesleri, o büyüklerimin güzelliklerini ve içtenliklerini, o koşuşturmalarımı. Koluma bacağıma bakar, insanın hiç sıyrığı olmaması mümkün mü acaba diye düşünürdüm. Öyle çok düşerdim ki bisikletten, bahçedeki o uzun boylu ağacı özlüyorum. Onu hiç acımadan kestiler. Ben ki hep daha ne kadar uzayabilir diye bakacağımı zannederdim. Gülleri çok daha önceden kesmişlerdi. O kırılgan güller ve bahçenin ortasındaki çeşmenin su sesi oysa o sütün kokusuna karışırdı. Ve beton dökülmeden önceki bahçe taşlarına takılıp düştüğüm, feryat figan ağladığım, o karmaşada kucağımdaki musafın kaybolduğu günü de bilirim. Ben o bahçenin tozuna toprağına, o bahçe benim neşelerime, gözyaşlarıma, gürültülerime bulanmıştı. Yapraklar arasında rüzgar dolaşırken o uzun ağacın altında masada hafızlık ezberi yapan birileri olurdu. Kur'anlarının kapaklarını çiçekli kağıtlarla kaplarlardı. Peçeteleri şekilli şekilli katlarlardı. İp atlarlardı, gözyaşı dökerlerdi. O zaman anlamazdım ama duygularını hissettiğim için unutamadım. Şimdi hatırlıyor ve anlıyorum. Artık oralardan geçerken süt kokmuyor. Ben nefeslerde o bereketi hissedemiyorum. Ramazanlar eskisi gibi olmuyor. Ben herkesi karşılıksız ve doya doya sevmiyorum artık. Koşup koşup sarılasım gelirdi oysa, o huzur, o cömertçe infak her gömleğe sinmişti. İlkokulda ilk defa okula denk gelen bir oruç tutuşumu, babamın öğle yemeğine dayanamazsam diye ekmek arasında peynir koyup yanımda yolladığını, gün boyu canımın o ekmekten başka hiçbir şey çekmediğini, iftarda çeşit çeşit yemeği gözümün görmediğini, ilk olarak o peynirli ekmeği yediğimi de hatırlıyorum. Gün boyu çantamda bekleyip biraz sertleşmiş ekmeğin ve sıcaktan bayılıp kalmış peynirin tadı çok güzeldi. O peynir şimdilerde hasretini çektiğim sütten yapılmış olsa gerek. Gözlerimi o hasretle kapattığımda kimi vakit uzun araba yolculukları doluyor içime. Yağmur camlara vuruyor. Babam içim geçsin diye Mehmet Emin Aydan Dertli İlahiler açıyor. Bir yandan da belki unutacağımı düşünse de anlatıyor. Bu ilahilerin ölçüsü devenin yürüyüşü gibidir. O adımlardaki sakinlik esas alınır gibi bir şeyler söylüyor. İşte gözlerim camdaki damlalara, akıp giden far ışıklarına, bitmeyecek gibi görünen yollara dalıyor. Araba hafifçe sarsıldıkça develerin ağır yürüyüşünü hissediyorum. Yüreğime işliyor büyüklerimin söyledikleri. Kulağıma çalınan ufak şeyler, iz iz yollar açıp o yolların ortasında beni bir başıma bırakıyor. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan diyor ilahi. Hangi şehre gidiyoruz kim bilir? Bize sadece Allah Resulü sevgisinde birleştirdikleri için kucak açan pek çok memlekete yolumuz düşüyor. Saçımız başımız karışık, uzun uzun yollardayız. Farklı farklı odalarda uyanıyor, soğuk yastık kılıflarına yorgunlukla yanağımızı yaslıyor, denizler dağlar aşıyoruz. Kardeşimin arabanın arkasında konforlu bir yatağı var. Ben biraz uzamışım, oraya sığmıyorum artık. Dünyanın en mutlu kızıyım. Annem gibi tutmasın diye kaşığı elime tutuşturuyor. Sütün başında bekliyorum ama muhakkak dikkatim dağılır da sütü taşırırım. Sonra uzun uzun üzülürüm. Hem bana kızarlar da utanırım, hem ben kendime kızarım. Onların kızabileceğinden çok daha fazla. Niye böyle dalgınım, niye ben böyleyim derim. Şimdi de diyorum, niye ben böyleyim diye. Niye yoğurdu üflüyorum, sütü ağzım yansa da çok sevmemiş miydim? O süt kokusu, ikindi akşama yüz tutmuşken, cıvıldaşarak uçan grup grup kuşlar, o içtenlik nerede şimdi? Farklı farklı bardaklarda süt görüyorum kimi vakit. O koku çalınınca içimde dert tasa kalmıyor. Ayrı düşünce ise böyle oluyor. Süt anneyi reddeden, Musa aleyhisselamın annesini Firavun'un sarayına getirenin merhametine sığınıyoruz. Bazen gözlerimden uyku akarken ve sütten kesilmiş bebeğin huzursuzluğundayken o içinde olmak istediğim anı düşlüyorum. Develer bir ilahiye uyan ağır adımlar atıyor. Hevdeçte oturuyorum. Kumaş perdem savruldukça çöl gecesi bütün yıldızlarıyla içeri doluyor. Çocukluğumdan kıssalar dinliyorum. Hazreti Enes'i dinliyorum. Veysel Karani'yi dinliyorum. Aziz Mahmut Hüdayi elinde ciğerlerle beliriyor sonra. Nedenli korkusuzum. Kalbim sevgiden dokunmuş gibi. Ağzım süt kokuyor. Karnım tok. Üstümdeki basit elbiseleri yarınımın belirsizliğini endişe edecek değilim. Kollarımdaysa inciler var. Denizden kendileri çıkmış da dizilmişler. Başımda da bir taç. Bu ancak sadrına en güzel kelamın işlendiği kimselere takılır. Düş değil mi? Bunu da hayal ediyorum işte. Tam olsun. Dedim ya, ağzım süt kokuyor. Hiçbir şeye açlığım yok. Yolun sonu beni sevgilime ulaştıracak. Çöl yolculukları ona vardırmaz mı? İlahi devam ediyor. Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım. Gözlerim dalıyor, ve uyuyakalıyorum açı açına. Değerli dinleyenler, Rukiye Gönüllü'nün kaleme aldığı Süt başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mart 2021 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.